Ayrım 48.
Dördüncüsü, devlet dinlere karşı ilgisizdir. Ne onları destekler ne de onlara karşıdır. Kısacası yansızdır. Laikliğin çağcıl anlamı da budur. Laik devlet kamusal işlerde din ölçütlerine, kurallarına başvuramaz. İktidarın kaynağı Tanrı iradesine değil, halk iradesine dayanır. Laik devlet dinler karşısında yansız olduğundan onlara karşı hukuken ilgisizdir. Aralarında ayrım, hiyerarşi gözetmez. Vicdan ve tapınma özgürlükleri hukuksal güvenceye bağlanmıştır. Bu özgürlükler devletin birer lütfu değil, güvence altına almak zorunda olduğu hakların sonucudur. Laik devlet din öğrenimiyle uğraşmaz. Dinsel toplulukların din öğrenimiyle uğraşmalarına da karışamaz. Çünkü dinlere yön verme yetkisi yoktur. Devlet yalnızca kamu düzeninin, kamu sağlığının, kamu ahlakının hukuksal tanımı içinde her akıma ve bu arada dinlere de karışabilir, o kadar. Osmanlı din kurallarına göre yönetiliyordu. Yönetimin kaynağı Tanrı iradesine dayanıyor, başta halife padişah bulunuyordu. Dinsel kuralların yetmediği durumlarda laik, örfi hukuk uygulanıyordu. Ama bu Osmanlı devletini elbette laik kılamazdı. O teokratik bir devletti. O yüzden din ve vicdan özgürlüğü bu devlette bir hak değil, bir lütuf olmuştur. Zaman zaman Osmanlı'nın ve İslam'ın başka dinlere hoşgörüyle baktığı söylenmiştir. Bu sav doğru değildir. Gerçek şudur, İslam yalnızca kitabi dinleri tanımaktadır. Ancak en son ve en yetkin dinin kendisi, dolayısıyla kurtuluşun kendisinde olduğunu ileri sürdüğünden, İslam kitabi tek tanrılı din mensuplarını, İncil'e, Tevrat'a, Zebur'a, inananları ilkin İslam'a çağırmakta, bu çağrıyı benimsemedikleri takdirde, devletin Müslüman uyruklarının vermediği bir vergiyi, baş vergisi, cizye, adı altında onlardan istemektedir. Kur'an'da Tevbe suresi ayet 29, öngörülen bu vergi ilk kez Hazreti Muhammed tarafından İslam'a çağrıyı benimsemeyen, Beni Hicran, Beni Taglibe gibi Hristiyan oymaklara uygulanmıştır. 9. yüzyılda Abbasi halifesi Memun, çok tanrılı dini benimseyen Harranlılardan bu vergiyi almaya kalkışmış, Harranlılar da vergi vermemek için Müslümanlığı benimsemek zorunda kalmışlardır. Osmanlılar bu vergiyi sürekli uygulamışlardır. Eğri oturup doğru konuşalım. İçten ve dürüst olalım. Ya Müslüman olacaksın ya da ek vergi, baş vergisi, cizye vereceksin diye din ölçütüne göre dayatan bir devlette din ve vicdan özgürlüğünün bulunduğunu söylemek bir aldatmacadır. Türkiye Cumhuriyeti'ne gelince, gelişmenin Tanzimat'tan bu yana laikliğe doğru olduğu bir gerçektir. Avrupa'dan alınan yasaların laik olmadıkları elbette söylenemez. Cumhuriyetle birlikte halifelik, şeriye ve evkaf vekaleti kaldırılmıştır. Yönetim halk iradesine geçmiştir. Yasaları halkın temsilcileri yapmaktadır. Nihayet 1937'de laiklik ilkesi anayasaya girmiş, 1961 ve 1982 anayasaları devletin laik niteliğini vurgulamışlardır. Bu doğru bir gelişmedir. SALT bu açıdan bakıldığında devlet laiktir. Ancak devletin dinden, dinlerden bütünüyle soyutlandığı söylenemez. İlkin ontolojik açıdan yaklaşıldığında görülen o ki, örtülü biçimde de olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir dini ve mezhebi vardır. İslamlık, Sünnilik, Hanefilik. Bu dinin ve mezhebin örgütü devletin bünyesine alınmış, öbür din, mezhep ve inançlar dışlanmıştır. İnanmayan ya da başka dinlere inananların da verdiği vergi pınarlarından beslenen ortak havuzdan, hazineden, devletin bünyesinde yer alan bu din ve mezhebin örgüt mensuplarına maaş ücret ödenmektedir. Ayrıca İslam dinini öğretmek için devlet, daha sonraları din okulları açmıştır. Bu okulların giderlerini de aynı hazineden karşılamaktadır. SALT bu açıdan bakıldığında devlet teokratiktir. Çünkü dinler karşısında yansız değildir. Devlet bir dini benimsiyor ve kayırıyor. Teleolojik, amaçsal açıdan bakıldığında ise durum çok farklıdır. Gerek Diyanet İşleri Başkanlığı'nın devlet örgütü içinde yer alması, gerek devrimi tehlikeye düşürmemesi kaygısıyla din okullarının açılması, dini devletin denetimi altında tutmayı, onu bilgisiz kimselerin eline bırakmamayı, bir bakıma dini devletleştirmeyi amaçlamaktadır. Kurtuluş Savaşı'nda din sömürüsünden çok çekmiş olan önderlerin özellikle Atatürk'ün dini denetim altında tutmak istemesi anlaşılır bir durumdur. Aynı şey Fransız devriminde de yaşanmıştır. Çünkü Fransız devrimi soylu ve bu arada ruhban sınıfına karşı burjuvazinin ayaklanmasıydı. Ancak bu durumu demokratik dönemde sürdürmek olanaksızdır. Demokratik devlet ister istemez laik olmak zorundadır. Dinlere hem karışamaz ve hem de bir dine öncelik üstünlük tanıyarak onun okullarını açamaz. Öte yandan dinsel toplulukların kendi din okullarını açmasını da önleyemez. Bir dine öncelik ve üstünlük tanıyan, onun örgütünü bünyesine alan, okullarını açan bir devletin dini vardır ve böyle bir devlet laik değil teokratiktir. Dini eğitim altında tutma, onu güdülendirme, ona yön verme iddiasında olan bir devlet de laik değildir. Laikçidir, laisist. Laiklik, laisite, demokrasinin zorunlu bir sonucudur. Teokrasi laikliğin karşıtıdır. Teokrasiler her zaman ve her yerde eşitsizliklerin, ayrıcalıkların ve çatışmaların kaynağı olmuşlardır. Laikçilik, laisizm ise laikliğin en uç ve en yozlaşmış biçimidir. Laikçi devlette devlet dini güdümler, laikçiliğin en uç noktası ise komünist ülkelerde denen dinsizleştirmedir. Karınca ülkemizdeki kavga demokrasiye karşın devletin bir türlü laik olamamasından kaynaklanmaktadır. Devlet anayasasına koyduğu zorunlu din eğitimini üstlendiği ve bu eğitimi dini yönlendirmek amacıyla yaptığı için teokrasi ile laikçilik arasında salınıp durmaktadır. Bu verilere göre şu tanıyı koyabiliriz. Türkiye Cumhuriyeti egemenliğin kaynağı açısından laik, devlet örgütlenmesi açısından teokratik, dini yönlendirme açısından laikçi bir devlettir. Türkiye Cumhuriyeti devletinde laiklik çok çarpıcı kırılmalara uğramıştır. Her düzenleme laiklik ilkesine göre yapılacak yerde laiklik popülizme uyarlanıp sulandırılmıştır. Laik teokratik, laikçi niteliklerin ağırlıklarını gözettiğimizde din ve devlet ilişkisi açısından Türkiye Cumhuriyeti'nin rejimi demokrasi peçelemesi altında kimileyin laiklik kırması bir teokrasidir. Kimileyin laiklik kırması bir laikçiliktir. Bünyesinde taşıdığı laik özler, öğeler sanıldığından çok azdır ve onu laik yapmaya yetmemektedir. Peki neden böyle? Çünkü devlet halkından korktuğu için yoğurdu üflemeyi sürdürmüş, bugüne değin düşünceler ve inançlar karşısında bir türlü yansız kalmayı becerememiştir. Komünizm korkusuyla TC yasasının 141. 142. maddeleri yıllarca yürürlükte ve dolayısıyla ülkede sol anlayış, akım ve görüşler güdük kalmıştır. Gericilik, irtica kaygısıyla TC yasasının 163. maddesi yürürlükte ve dolayısıyla ülkede sağ anlayış, akım ve görüşler güdük kalmıştır. Özetle görüşler ve inançlar zindancı anlayışla cezalandırılmıştır. Her ikisi de gelişseydi, yeni sentezlere ulaşılsaydı bugünkü sıkıntılar çoktan aşılmış olacaktı. Devlet bugün de yetkin yönetim ve siyaset temelinde değil, özellikle mıhlandığı gericilik kaygısıyla biçimleniyor ve gelişme bu yüzden ivme kazanamıyor. Ama bir umut var, sağ ya da sol göstericilerin saman alevi gibi yanıp sönen öfkelerine bakarak yargıda bulunmayın, kaygılanmayın. Ezici çoğunluk kimsenin inancına, düşüncesine karışmaktan yana değil, laik tutumlu. Bu Atatürk'ün gösterdiği hedefti. Hedefe büyük ölçüde ulaşılmıştır. Aldanıp geriye dönmemeliyiz. Yeter ki sorunlara akılcı, çoğulcu, çözümleyici bakışlarla yaklaşalım. Geçmişin konjonktürel ürküntüleriyle, tek boyutlu korkularıyla, paranoyak duygularıyla yaklaşırsak, 1920'lerin, 1930'ların mantığıyla bakarsak, geçmişi bugünle örtüştürür, anakronik düşünce biçimleriyle yeni yanılgılara düşeriz. Geçmişte yaşarız, bugün de değil. Geçmişte aşırı duyarlılık, terakkiperver cumhuriyet fırkasını Şeyh Sait Başkaldırısı'nın başlatıcısı olarak görme yanılgısına düşürmüştü. 1927'de Atatürk'ün yargısı şöyleydi. Bu fırka ülkede suikastçilerin, gericilerin kalesi, ümit kaynağı oldu. Söylev, devrim önderinin elinde büyüttüğü devrimci cumhuriyet konusunda bu duyarlılığı anlaşılır bir durumdur. Ancak devrimlerin ve takrir-i sükun yasasının, ki parti bu yasaya göre kapatılmıştır. Uygulayıcısı olan İnönü sonradan bu yanılgıyı şöyle vurgulamıştır. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nı bizim arkadaşlarımız kurdular. Şeyh Said isyanı bizi korkuttuğu için yeni olan devrimi koruma kaygısıyla bu partiyi kapattık. Ama iyi bir şey olmamıştır. Onu korumalıydık. Hata ettik. Korusaydık şimdi demokrasi geleneği yerleşmiş olacaktı. Bu doğru bir saptamadır. Devlet dinler, inançlar karşısında yansız olursa din ve vicdan özgürlüğüne, laik sisteme, düşünceler, ideolojiler karşısında yansız ise özgürlükçü demokrasiye ulaşılır. Devletin resmi görüşü ideolojisi olursa, onun dışındaki görüşleri, ideolojileri ve bunları benimseyenleri önceden mahkum etmiş olur. Böyle bir devlet demokratlık iddiasında bulunamaz. Zira devlet gibi düşünmeyenler marjinalleşmiştir. Bu marjinalleşme tümelci rejimlerde, Darwinci bir anlayışla en katı biçimde yaşanmıştır. Tek biçimli insan, insanı fotokopileştirme girişimleri, her dönemde, özellikle yüzyılımızın ikinci çeyreğinde en aşırı denemelerini yaşamış, sonuçta milyonlarca insan canından olmuştur. İşte bu sınavı yaşayan insanlık, bugün iç barışın ve demokrasinin aşmet noktasını yakalamıştır. Çoğulculuk. Yani ötekine ötekiliğini yaşama hakkı tanıma. Demokrasi tekelciliği reddeder. Felsefi, siyasal, kültürel çoğulculuğu benimser. Son çözüm, son gerçek savıyla ortaya çıkmaz. Dayatmacıları bile konuşturur ama eyleme geçirmez. Zora başvuranları hukuk yoluyla engeller. Demokraside her yurttaş yerleşik inançları, ilkeleri, görüşleri, Sokrates gibi sürgüt sorgulama, süzgeçten geçirme alışkanlığını edinmiş birer demokrattır. Bu tür sorgulamalar demokrasinin sağlık belirtileridir. Bir bakıma belkilerle beslenen düşünsel, anarşi demokratik ülkelerin en çok değil, en az korkması gereken şeydir. Alexis de Tocqueville. Tek biçimli yurttaş yaratma ideolojisi insanlara birer maske takar. Herkes sessizce sahte ideolojinin pandomimasını oynar. Oynamak zorundadır. İki yüzlüdür. Her insan kendinin olmayan bir yaşam sürdürmek zorundadır. Ampirik olarak yanlış, etik olarak haksız bir dayatmacılık içeren ideolojiler aslında fanatik özleri nedeniyle demokrasiyle bağdaşmazlar. İnsan doğasına aykırı olduklarından eninde sonunda yıkılıp giderler. Giderler ama insanlığımızdan da çok şey götürürler. Demokraside kimse toplum mühendisliğine özenerek, kurgusal aklına göre toplumu, insanları tek biçime sokmaya kalkışamaz. Oysa ideolojik devlet pozitivizmi doğrunun tekliğine ve bilinirliğine dayandığından tek doğruları dayatır. Eğer bu doğru dinsel pozitivizmse laik doğruları, eğer bu doğru laikçi pozitivizmse dinsel inançları reddeder. Başkalığa katlanamaz. Başkasına yaşam hakkı tanımaz. İdeolojik devlet kendi ideolojisinden yana olanları kayırır. Kayırmak onlara ayrıcalık kazandırmak zorundadır. Bunlar birinci sınıf yurttaştır. Ötekilerse ikinci sınıf. Hikmetinde sual olunmayan ideolojik devlet toplumu insanı takip, tanzim ve tedip eder. Çünkü toplumun biricik efendisi, babası, terbiyecisi odur. Bu işlevleri kendine biçen bir devlet, amaçları da saptar. İnsanların neye inanacaklarını, neyi ve nasıl düşüneceklerini, nasıl duygulanacaklarını, değerleri kendinden menkul, en gerçek yol göstericiliğiyle belirler. Zira en gerçek yol gösterici bilim değil, ideolojik devletin kendisidir. Halkı adam etme işlevini o üstlenmiştir. Devlet yararına göre biçimlenen yaşam keyfiliğe dayanır, ilkelere değil. Öğrenim veren devlet gitmiş, eğitilen totaliter devlet gelmiştir. Zaman zaman devleti sorgulayanlar, abartılı bir huruç hareketine yeltenmiş gibi gösterilerek yaygara koparılır, laiklik yerine laikçilik şeması sergilenir. Zindancılık baş gösterir. Başkalıklar yok edilerek kanserli hücre çoğalması, korku ve ikbal püskürtülen, ganimet üleştiren rejimin devletinden hukukun üstünlüğüne dayalı devlete geçmenin yolu, kanımca otoriter monizmin küstahlaşmasına izin vermemekten geçer. Tek kalmaktan korkanlar hiçbir zaman kendileri olamazlar. A. Cid. Yolunu kesip yakaladığı yolcuları demir yatağa bağlayan, ayakları uzun geldiğinde kesen, kısa geldiğinde onulmaz işkencelerle onları uzatmaya kalkışan haydut, Procrustes rolündeki bir devlet, bireyi insan yapamaz. Octavio Paz'ın diliyle, hiç kimse yapar. İşin acı yanı, bu tür devletler hep demokratlık savıyla ortaya çıkarlar. Oysa demokrasi tek biçimliliği, tek kültürlülüğü reddeder. Esasen demokrasi etosunu devletle sınırlamak, devleti demokrasinin hapsedildiği bir yere dönüştürmek demektir. Farklılıklar çağını yaşıyoruz. Bu özgünlük, özellik, çeşitlilik, değişiklik, çok mantıklılık, multiple sociologic ve çok odaklılık, polisentrizm demektir. Demokrasinin çoğulcu boyutu budur. Çoğulculuk farklılığın çocuğudur. Gerçek her zaman çoğuldur, yalan ise her zaman tekildir. Her zaman kesin olduğunu kabul etmektir. U.Eco. Eğer farklılık görüşü uzakla yakını, komşulukla başka yerde olmaklığı, güncel gerçeklikle düş ülkeyi, ütopyayı, olanaklıyla olanaksızlığı birbiriyle bağlantılı kılma biçimi ise, o zaman bir yöntem, metot demektir. Yöntemse önce devşirmek, sonra devşirdiklerini konumlamak demektir. Yöntem ayrı olanları yaklaştırır. Buna karşılık birbirine abartılı biçimde yaklaşanları uzaklaştırır. Çözer ve karışıklığı ayırt eder. Farklılık görüşü bir sistem değildir. Farklılık üzerine bir söylem mi? Hayır. Yaşamaktır söz konusu olan. Düşünmemek söz konusu değil. Ama başka biçimde olmak söz konusu. Devlet soğuk canavarların en soğuk olanının adıdır demişti Nietzsche. Doğru. Öyleyse bu devleti bizim devletimiz yapmak için özgürlükçü kılmalıyız. Bu demokratik devlettir. Akılcıdır, insan olarak bireyin kimliğini tanır. Evrenselcidir. İnsan onuruna saygılıdır. Din, dil, soy ve benzeri ayrımları gözetmez. Eşitlikçi anlamda türdeştir. Efendi köle ayrımını reddeder. Demokrasi dayatmacı, hegemonyacı kimliği olumsuzlar. Çünkü dogmaya, dogmalaşmalara izin vermez. Kimlik dayatması zorlamalarla gündeme gelirse hukukun müdahalesiyle önlenir. Söylemlerle gündeme gelirse o zaten farklılık içinde kendi kendini eritecektir. Zira demokrasi çoğulcu yapısıyla bu söylemi etkisiz kılmayı başarmaya yeterlidir. Kimliği olunmayan ve fakat onun dogmalaşmasını önleyen çeşitliliği koruma kaygısı taşıyan ve farklılıkları bağımlılık ve savaşımda birleştiren tartışmacı demokrasi, iç barışın vazgeçilmez gerekçesidir. İstikrar, dinginlik, yasalarla evrensel ilkelerin mekanik uygulanmalarıyla değil, devletle bireyin, halkın uyumuyla sağlanabilir. Haksız demokrasi olmaz, olamaz. Çoğulculuk yalnızca iç barış için değil, insan onuru için de zorunludur. İnsan gerçekten yanakları kızaran bir hayvandır. Çünkü onurludur, her yönüyle tanınmak, kabul edilmek ister. Devlet insana saygılı olmak zorundadır. İnsana, insanın kendine, insan kümelerine ve ölüm pahasına değer verdikleri şeylere saygı, dile, kültüre, kimliğe saygı. Bu saygı insan ruhunun yaratılışının bileşenlerinden biridir. İnsan olmanın, sayılmanın vazgeçilmez koşuludur. Çünkü insan yalnızca biyolojik istekleri olan bir varlık değil, hak ettiği değer verilmeyince öfkelenen, bu değer aşağılanınca utanan, değerince değer verilince gurur duyan bir yaratıktır. Platon buna Timo diyordu. Hiçbir insan kendisine bebekler gibi davranılmasından hoşlanmaz. O her zaman ergindir. Özellikle olarak tanınmasını ister. Tarihsel sürecin motoru budur. Onurlu insana onurunu teslim etmek, ancak çoğulcu demokrasinin sağladığı bir değerdir, erdemdir. Dikkatli olmalıyız, duyarlı olmalıyız. Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin Tanrı'ya inanma deyişini ateistlere bir saldırı olarak nitelemesinin nedeni işte bu duyarlılıktır. Devlet içinde kimliği, başkalığı tanımanın bir sınırı yok mu? Elbette var. Kimlik birleştirici, zenginleştirici bir öğe olmalı, parçalayıcı değil. Bu yüzden kültürel alanda kalmalı, politik alana kaymamalı. Tersi zenginlik ve yarış değil, parçalanma ve kargaşadır. Biz bilinci, birlikte yaşama bilinci ilke olmalıdır. Buradan yola çıkarak çoğulculuğun yarattığı toplumsal barış ve insan onuruna saygı değerlerinin yanı sıra başka erdemler de var. Birincisi şu: özgürlük, özgürlükçülük. Özgürlük kişinin öz sorumluluk iradesinin olması demektir. Kişinin bizi ayıran mesafeleri koruması demektir. Kişinin doğru zamanda ölmeyi isteyebilecek biçimde yaşaması demektir. Rakiplerine onları aynı olmaya indirgeyerek değil, onlarla uğraşarak, onlara direnerek ve meydan okuyarak saygı duyması demektir. Bir rakip olarak saygı duyduğu kişiyi bazen bir dost olarak seçmesi demektir. karşılıklı bağımlılığı çatışmayla, çatışmayı saygıyla kaynaştırması demektir. Karşı karşıya kaldığı şeyler yoluyla kendisinden öteye uzanması, bunların benlikte uyandırdığı yokluk, farklılık ve olasılık yankılarında hayat bulması demektir. Çok biçimli özgürlük düşüncesini tek bir kimlik modeline çengelleyerek onu sabit hale getirmeyi reddetmesi demektir. O halde özgürlüğün ölçüsü nedir? Hayatın olumsallıklarıyla karşı karşıya iken uzak durmanın bedeli olan çaba ve alt edilmesi gereken direniştir. İkincisi ise şu, toplumsal gelişme. Çoğulcu devlet orkestra şefi gibi sesleri öldürmeden, yok etmeden, farklı seslerin yaşamalarını sağlayarak toplumsal gelişmeyi kışkırtır. Farklılıklar zenginliktir. Yaşam tek bir görüşe hapsedilemeyecek denli çeşitlidir, zengindir. Çoğulcu demokraside devlet bu farklılıkları, dinamikleri koruyarak, onları hukuk içinde yarıştırarak yeni savlar, karşı savlar, bileşimler sürecinde toplumsal gelişmenin özünü yakalamıştır. Bahçenin güzelliği çiçeklerin çeşitliliğiyle zenginleşmesine bağlıdır. Çiçek güzel olduğunu bilmeyebilir ama devlet her çiçeğin değerini, güzelliğini bilmek ve teslim etmek, ona yaşam hakkı tanımak zorundadır. Devlet farklılıklardan birine ağırlık verdiği anda toplumsal kargaşa başlar.